Ancak pazartesi günleri gündüz vardiyasındaki işlerine katılmak için evlerine dönerlerdi. Ama pazar günleri yaptıkları işlerin arasında kiliseye gitmek diye bir şey olmadığı da su götürmez bir gerçekti. Davy, "Dayı sana bok sanatını öğretecek Hugh," dedi. "Onu buraya seni görmesi ve bu işe senin yatkın olup olmadığının kararını vermesi için çağırdım." Dayı ince ve kısık sesiyle "Soyun bakalım delikanlı," diyerek parmaklarının iri oynak yerlerini göstermek için hep yarı kapalı tuttuğu yamru yumru acayip ellerini oynattı. Gömleğimi çıkartarak yarı belimden yukarıya çıplak kaldım. Dayı bana baktı ve annemin tencereye koyacağı bir pirince yaptığı gibi çimdikler atarak vücudumu yokladı. Dayı beğenilecek bir tarafımı bulmadığını sandığım bir bakışla "Omuzlar, sırt, kollar çok çalıştırılmak ister," dedi. "Bacaklara gelince bunlara şimdikiler gibi bir çift daha eklense ancak bir şeye benzer, ha? Ne dersin Sayfarta? Hadi oğlum, vur şuraya bir yumruk bakalım." Çenesini uzatarak serçe parmağını vurmamı istediği yere şöyle bir dokundurdu. Ama ona okkalı bir yumruk vurmaya korktum. "Hadi be oğlum," dedi. "Vur öldüresiye." Sayfarta gülümseyerek "Hadi," dedi. "Şunu yere serersen sana bir İngiliz lirası var." Bunun üzerine vurdum ama yumruğum dayının başının yakınından bile geçmedi. Dayı yumruğumdan ne zaman kendini sakındı bunu bir türlü göremedim. Dayı, "Yazık, koleksiyonuna katacağın pulun parasını yitirdin," dedi. "Ama omuzlarını kullanmasını biliyor. Duruşu da fena değil, öyle değil mi Sayfarta?" Sayfarta, "Daha kötülerini çok gördüm," dedi. "Onun derdi bacaklarıyla. Onlar düzelmedikçe boks yapamaz. Esası bir şamar yerse yatağa boylar." Davy, "Buraya bak," dedi. "Çocuk zaten bacakları yüzünden okula gidemedi. Ama sen ona şimdiki okulunda kendisine sataşanlarla başa çıkabilecek kadar dövüşmeyi öğreteceksin. Bacağı macağı bırak sen şimdi bir yana. Bu işi yapacak mısın, yapmayacak mısın?" Dayı kendine güvenerek "Yaparım," dedi. "Annesinin yukarıya geldiği gece ben de oradaydım. Tanrım ne şaşırmıştık o gece ha Sayfarta?" Sayfarta, "Sorma sorma," dedi. "Bütün gece kayanın üstünde bir ateş yakmış, ertesi sabahta madene karların üstünde kayarak inmiştik. O geceyi hiç hatırlatma bana. Donan ellerimin iyileşmesi 20 İngiliz lirasına patlamıştı bana." Davy sabırsızlık içinde "Sabahleyin kaçta hazır olursun?" diye sordu. Dayı, "4:30'da burada," dedi. "5'te de dağın tepesinde. 6'ya kadar 1 saat orada, iniş yarım saat sürer, etti 6:30. Sonra da yarım saat kahvaltı için, oldu sana 7. Ha Sayfarta?" "Sayfarta, tamam," dedi. "Yola çıkana kadar da yalnız su içebilir, başka bir şey yemesin." Davy, "Pekala," dedi. Yüreği rahatlamıştı. "Şampiyonlardan ders alacaksın Hugh. Hadi şimdi okulunun derslerinin başına dön bakalım." Dayı, Bando ile Sayfarta Lewis'in yanlarından ayrılarak Pericles ve John Stuart Mill'e döndüm. İlk sabah Davy gelip beni sarsarak uyandırdı. Sahanlığın gıcırdayan döşemelerinde ses çıkartmadan zifiri karanlıkta yürüyerek 4:15 aşağı kata indim. Soğuk, dişlere trompet çaldırıyordu. Su geçerken kuyudan yükselecek kovanın gürültüsü bütün tepede çın çın öteceği ve bu yüzden de kahvaltıda evin rahatı kaçacağı için elimi yüzümü yıkamadan evden dışarıya çıktım. Esen rüzgar buzla yüklüydü. Gözleri yaşartıyor, insanın burnunun direğini sanki bir çamaşır mandalıyla sıkılmış gibi sızlatıyordu. Dayı ile Sayfarta en sonuncu evin rüzgar altı tarafından doğru geliyorlardı. Yalnız iki karaltı seçilebiliyor, ancak ayak seslerinden hangisinin hangisi olduğu kestirilebiliyordu. Dayı, "Sen misin Hugh Morgan?" diye seslendi. Esen rüzgarın içinde bir fısıltı halinde duyuluyordu sesi. "Evet," diye bağırarak karşılık verdim. "İyi sabahlar." Dayı yere bir tükürük fırlatarak "Canı cehenneme böyle sabahın," dedi. "Hadi yürü." Hep birlikte dağı tırmanmaya başladık ama az sonra arkamızdan bir takım sesler gelince Sayfarta'nın ardı sıra bir düzineden fazla insanın gelmekte olduğunu görerek şaşırdım. Arkama bakmak için durdum. O zaman dayı parmaklarıyla yakama yapışarak küfürü bastı. Şimdiye kadar çıktığımdan çok daha büyük bir hızla dağa tırmandık. Birkaç kez okula geç kaldığım için koşmaya alışmıştım. Böylelikle de güç bela soluk soluğa tepeye vardığım zaman dayının pek arkasında kalmış sayılmazdım. Dayı kendininkini çıkartarak "Gömleklerinizi soyunun," deyince ötekilerin de hepsi üzerlerinden gömleklerini sıyırdılar. Hemen ben de üzerimdekileri attım. Donacağım sandım. Ne yalan söyleyeyim, olanca hızıyla alçaktan esen rüzgar insanı yüzüstü yere çalacak kadar güçlüydü. Hava hala karanlıktı ama öbür vadinin üstünde sabahın ilk gri aydınlığı hafif hafif kendini göstermeye başlıyordu. Bunun dışında her yer simsiyahtı. Aşağıdaki vadilerde karanlıktan başka bir şey yoktu. Sadece yeni uyanan Mary Jones'un evinden küçük, sarı bir ışık sızıyor ve madendeki asansör dairesinden gelen bir aydınlık göze çarpıyordu. Sabahın köründe Dayı Bando'nun insanı korkutan bir görünüşü vardı. Vücudu soğuktan pembeleşmişti. Kasları gözlerin yanıldığı izlenimini uyandırıyordu insanda. Kolları benim baldırımdan daha kalındı. Pantolonundan yukarı kısımlarda her biri iki yumruğumun büyüklüğünde 6 tane yuvarlak kas dışarı taşıyordu. Hani elinize bir çomak alıp bunların üstünde hızla dolaştırırsanız pekala kaynar zırıltısı gibi sesler çıkartırdı. Parmak parmak kalın kaslar omuzlarından yelpaze biçiminde genişleyerek kol başlarına kadar uzanıyor. Ense kökünden aşağıya inen tutam tutam kaslar bütün küreklerine yayılıyordu. Bel kemiğinin yanlarına kaplayan kocaman iki tanesi de kuyruk sakımına doğru iniyordu. Gömleğini çıkarıp pantolonu sıyırırken Dayı Bando'nun o kurşuni ışıktaki görünüşünü, gecenin karanlığı içinde tüyleri soğuktan diken diken olmuş halini hiç unutmayacağım. Sayfartan'ın da onlarla birlikte gelen delikanlılarla adamların da hemen hemen ondan aşağı kalır bir yanları yoktu. Yalnız ben bir deri bir kemiktim. Dayı kızışmak için vücudunu hızlı hızlı tokatlayarak ''Hadi çocuklar'' dedi. ''Kanınız kaynasın biraz.'' Isınmak için dakikalarca şaşkın sinekler gibi hopladık, zıpladık. Bu arada ışıklar elma yeşilinden altın sarısı çizgilerle karışık portakal rengine dönüştü. Ağaçlar bir biçim almaya, onların koyu yeşilleri belirmeye başlarken biz de birbirimizin yüzünü seçebildik. Dayı ''Sırt üstü yere'' diye emir verince hepimiz sırtımızı kızgın bir demir gibi dağlayan soğuk, yosunlar kadar yumuşak, rengarenk ışıklar saçan donmuş çiğ kristalleriyle kaplı kısa çimenlerin üzerine uzandık. Dayı ''Ayaklarınızı başınıza doğru tekme atar gibi kaldırırken kollarınızı da onlarla birlikte geriye ve ileriye uzatın'' dedi ve biz de onun söylediğini yaptık. ''Oturun, sonra da sırt üstü yatın, ellerinizi bir yere değdirmek yok.'' diye bağırdı. Bir aşağı bir yukarı yata kalka artık soğuğa aldırmaz olduk. Üstelik terledik bile. Öylesine ısınmıştık. Şimdi ikişer ikişer ayrılıp sol yumruklarınızı çalıştırın. Ötekiyle de yüzünüzü koruyun dedi. Hugh Morgan sen buraya gel. Gittim. Sayfarta ile öbür çocuklar ikişerli gruplara ayrılırlarken Dayı yumruklarını kaldırdı. Ben de kendiminkileri kaldırdım ve kimi önlenen, kimi de sayı sağlayan yumruklarla bazen doluya, bazen de boşa vurarak sollarla çalışmaya başladım. Sonra Dayı yanına sokulmamı, sırt kaslarımı geliştirmem için yarım kol vuruşlarıyla onun karın kaslarına vurmamı söyledi. Neredeyse yorgunluktan yere yığılana kadar bunu da yaptım. Güzel, dedi. Gülümsüyordu. Sende çok iş var. Okula hep koşa koşa gideceksin. Bacakların biraz yağ bağlayıp kasların gelişsin. Ama koşacaksın. Yürümek yok. Bacaklarının güçlenmesi gerekir. Hepsi o kadar. Gerisini ben sana öğretirim. Öyle sevinmiştim ki vadiyi sıçrayarak aşabilirdim. Teşekkür ederim dayı, dedim. Ne zaman dövüşebilirim sen bana onu söyle. Dayı, bugün, dedi. Canın istedi mi hiç durma dövüş. Ne öğrenilirse kavga da öğrenilir. Bunu aklına koyduktan sonra bilmediklerini gelir benden sorarsın. Ben de sana öğretirim ama dövüşmemezlik etmeyesin ha. Peki öyleyse dedim. Bugün dövüşeceğim. Dayı, yarın yine aynı saatte dedi. Gömleğini giy. Dağdan aşağıya eve kadar da koşa koşa git. Dövüşmeyi de unutma. Peki dedim. Hemen bugün. Eve vardığım zaman annem kahvaltımı hazır etmişti. Yıkanır yıkanmaz masanın başına geçtim. Annem de gelip yanıma oturdu ve saçlarımı okşadı. Bu sabah dağa çıktın mı Huv, küçüğüm benim diye sordu. ''Evet anne'' dedim. ''Sanki hayır diyeceğimi umuyormuş gibi, kavga etmesini öğrenmek için değil mi?'' diye sordu. ''Evet anne'' dedim. Annem umutları kırılmış olarak sandalyesinin arkasına yaslanıp ''Al işte'' dedi. ''Zaten evden çıktığını duyunca bunu anlamıştım. Haklıymışım. Ama bir daha yüzün gözün çürük çarık içinde eve dönecek olursan o zaman benden bir şey bekleme. Hiçbir şey. O koca burnun kırılsın da bak gör ne yapacağım. Elimi bile sürmeyeceğim.'' Ne bir kelime söyleyeceğim ne de yüzüne bakacağım. Ama öğrenmeliyim anne dedim. Yoksa yine tepeme binerler. Bunun ardı arkası kesilmez. benim de onlara karşı elimden bir şey gelmez. Annem elini gözlerine götürerek, söylediklerini dinlemiyorum dedi ve kalkıp ocağa doğru yürüdü. Evden her çıkışında annenin kalbini kırıyorsun. Dediklerimi hatırla. Ne bir kelime söyleyeceğim ne de yüzüne bakacağım. Peki anne dedim. Çayımı bitirdim ve çantamla sefer tasımı aldığım gibi evden fırladım. 18. bölüm. Artık okula alışmıştım. İçeriye girerken eskisi gibi ürkmüyordum. Kapıya bakmak ve içinizdeki bütün duyguların sizi oradan kaçmaya kışkırttığını görmek korkunç bir şeydir. Ama dağı koşarak aşmak bu duygulardan kurtulmama her şeyden çok yaradı. Öbür vadiye ulaştığım zaman kendimde bulduğum güç beni okulun tuğla duvarları arasından sağlam adımlarla geçebilecek bir duruma getirdi. Okulda tanıdığım, kendileriyle top oynayacak bir yakınlık kurduğum başka çocuklar da vardı. Ama bunlar kara listemde adları bulunmayanlardı. Bilmediklerimden uzak durdum. Bana seslenseler bile oralı olmadım. Ama onların bu yakınlık gösterileri üzerimde daha kötü bir etki bıraktı ve onların bu durumlarını da listeye ekledim. Bay Motchil'in kimseyle kavga etmemem konusunda beni uyarmış olduğunu hatırladım. Böylece gözlerimi dört açıp okuldan uzak bir yer bulmam gerektiğine karar verdim. Burası polisin ve öğretmenlerin bizi göremeyeceği, dövüşümüzü seyredecek olanlara da yetecek kadar bir yer olmalıydı. Otelin yanında tuhafiyeci dükkanına bitişik çok güzel bir yer buldum. Üç yanı binalarla çevrili küçük bir meydanlıktı burası. Binalardan bir tanesinin en yukarısında sadece bir tek pencere vardı. Burayı aklımda tuttum. O sabah da dersler her zamanki gibi geçti. Bay Jonas benimle hiç ilgilenmiyordu. Ben de öylece oturuyordum. Sonra zil çaldı. Bahçeye çıktık. Doğruca Mervyn Phillips'in yanına gittim. Okuldan sonra tuhafiyeci Speckman'ın arkasındaki arsada dövüşeceğiz. Olur mu? Dedim. Mervyn Phillips tereyağlı ekmeğin yarısını ağzının içinde, yarısı dışında, gözlerinde beliren bir şaşkınlıkla "Tamam," dedi. "Seni öldüreceğim." "Güzel," dedim. Tuhafiyeci Speckman'ın arka tarafında. Mervyn Phillips yiyeceği tekrar sefer tasına koyup "Speckman'ın oraya gitmeyi boş ver. Şimdi burada. Var mısın?" "Bay Motchil'in söylediklerini unutma," dedim. Mervyn Phillips "Korkak," dedi. "Bunu kurtulmak için öne sürüyorsun değil mi?" Çocuklar yanımızda dolaşıyordu. Mervyn Phillips ceketini üstünden attı. Ben de kendiminkini çıkardım. Kara listemdeki oğlanlardan biri ceketimi kapmaya çalıştı ama elimin tersiyle indirdiğim hafif bir tokat onu dakikalarca sersemletmeye yetti. Can acıtmak isteğiyle yapılan böyle ufak bir davranışın bir kalabalığı hemen sessizliğe boğması ne tuhaftır. Ağırlıklarını üstüme vere vere çevremi kuşatan çocuklar bundan vazgeçip bir daire oluşturarak açıldılar. Ada listemde bulunmayan oğlanlardan ikisi yanıma gelip elimdeki ceketimle sefer tasımı aldılar. Bir başkası da orada meydana gelen boks ringinin benim tarafımdaki köşesine geçerek yardımcılığımı üzerine aldı. Gömleklerimizi çıkarınca oğlanlar aramızdaki farkı görerek gülmeye başladılar. Ama onların bu alayları Mervyn Phillips'i yere sarmam için bana daha büyük bir güç verdi. Mervyn Phillips, "Hadi bakalım," diyerek ortaya çıktı ve yumruklarını kaldırıp kollarını ustaca oynatmaya başladı. Benden bir baş kadar, belki de biraz daha uzundu. Büyüdüğü zaman iri yarı bir adam olacağı benziyordu. Yüzü ve boynu kıpkırmızıydı. Teninin beyazı bütün güzelliğiyle boynundan başlayıp aşağıya doğru vücuduna iniyordu. Hafif tüylü kollarının ucundaki yumrukları simsiyahtı. Bu simsiyahlık ellerinin su ve sabun yüzü görme işlerinden değil de derisine işleyen kömür tozlarından ileri geliyordu. Yumruklarını nasıl kullandığını anlamak için çevresinde şöyle bir iki kere döndüm. Mervyn Phillips bir solla işe başladı ama tutturamadı. Benim göğsüne indirdiğim bir yumruk onun soluğunu kesti. Gözleri koyu mavi, duru ve iri iriydi. Şimdi onlarla bana bakıyordu. Üzerime doğru gelirken bunların renginin değiştiğini gördüm. Soldan aşağı sıçrarken göz ucuyla kolladığım kara yumruğu kulağımın dibinden rüzgar gibi uğuldayarak geçti. Omuzlarımı kasıp sağ yumruğumu kendimi korumak için sallarken burnuna esaslı bir tane yerleştirmek isteğiyle solumu doğrulttum. Ama o başına geleceği anlayarak buna şimşek gibi bir sağıyla karşı koydu. Sonra da kafamın yanına indirdiği bir solla beni sırt üstü yere serdi. Seyircilerin ayaklarını tepemde, yüzlerinin de çevremde döndüğünü görüyordum. Her iki tarafın yardımcıları ''Köşelerinize!'' diye bağırdılar. Yardımcım kalabalığın arasından doğru gelerek Matt Powell'ın durduğu köşeme gidebilmem için bana el verdi. Ayaklarımın üstünde sağlamca durabiliyordum. Ama kafamın içi asansör dairesinden farksızdı. Kömürle yüklü demir kovaları taşımak için dönen çark, asansör dairesini nasıl titretiyor, çalışan bir makine nasıl vınlıyorsa kafam da öyle titriyor, hafif hafif uğulduyordu. Matt Powell gözlerinin üstüne düşen saçlarını üfleyerek ''Bir şeyin yok ya Morgan?'' diye sordu. ''Uzak dur şundan. Böyle birkaç sol yumruk daha yiyecek olursan canını okur.'' Dövüşün ikinci yarısına başladık. Yardımcılarımız bizi ortaya ittiler ve birbirimize hemen girişmememiz için de önümüzü kestiler. Onun yumruklaşmadaki boşluklarını ve sık sık dirsekleriyle pantolonu çekiştirmeyi kendine huy edinmiş olduğunu öğrendiğim için bu kez onun çevresinde daha dikkatli dönerek çalıştım. Bir insan pantolonu çekiştirip durdu mu, onun yumrukları başıboş demektir. Bu yüzden pantolonunun daha çabuk düşmesini sağlamak için onu elimden geldiği kadar hareket ettirmeye baktım ve çok geçmeden de düşündüğüm gibi oldu. Pantolonu belinden aşağıya doğru sıyrılırken dirsekleri yine onu yukarıya çekmeye gitti. İşte o zaman var gücümle saldırdım. Mervyn Phillips'in yanı sıra babamın yüzünü görür, kulaklarımda da sözlerini işitir gibi oldum. Dayı Bando sanki bu sabahki gibi arkamda duruyor, kollarımı elleriyle tutup onları çalıştırıyordu. Yere sıkı sıkı basarak omuzdan doğru çektiğim güzel bir solu Mervyn Phillips'in burnunun direğine bütün hızıyla indirdim. Başı arkaya kaykılınca bir adım daha ilerleyip burnundan akan kanlara bulunan yumruğumu arka arkaya yumruktan çok dürtmeye benzeyen kısa ve hızlı vuruşlarla ona dengesini kaybettirene kadar çalıştırdım. Durmadan kıpırdanıyor oradan oraya sıçrıyordum. Sonra ona yaklaşmak için bir adım daha atarak yarım kol vuruşuyla göğüs kemiklerinin arasına bir sağ çektim. Açıkça işitilebilen bir sesle etine inen sert yumruğum sanki bir çukura gömülmüş gibi oldu. Mervyn Phillips iki büklüm öne doğru eğilirken domuzlarınkini andıran bir hırıltıyla inledi. Başı yere eğildiği sırada sol yumruğumu çenesine tutturabilmek için topuklarımın üstünde yaylandım ve sağımı da çene kemiğinin yan tarafına kaslarımın olanca gücüyle oturttum. Oğlan boylu boyunca yere serildi. Ben de indirdiğim yumruğun tepkisiyle sırt üstü devrildim. Bir yanda o, yüzünde kanlar ıslak ıslak parıldarken eliyle çenesini tutarak dizleri üstünde doğrulmaya çalışıyor, bir yanda da ben tekrar ayağa kalkmış onu bekliyordum. Tam bu sırada Bay Jonas köşeyi dönerek ortaya çıktı. Orada toplanmış olan çocuklara ''Zil çaldı'' dedi. ''Sağır mısınız?'' Oğlanların başlarının üstünden doğru bakınca beni gördü, sırıttı. Elleri arkasında ağır adımlarla yaklaşarak ''Aman Tanrım'' dedi. ''Demek bizim madenci dostumuz yine kendini biricik alışkanlığına kaptırdı desenize.'' Yanıma geldi ve tepemde dikildi. Oralı bile olmadan gömleğimi giymeye koyuldum. İki oğlan da Mervyn Phillips'in giyinmesine yardım ettiler. Öbürkülerin hepsi sessizce sıvıştılar ama Bay Jonas'ın gözünün önünden uzaklaşır uzaklaşmaz da deliler gibi koştuklarını duyduğum ayak seslerinden anladım. Keşke ben de onların yanında olsaydım. Bay Jonas, seni Bay Motsch ile şikayet etmem gerekir, dedi. Ama cezanı ben vereceğim. 6. sınıfta olduğuna göre de davranışlarından ben sorumluyum. Bir kez uyarılmıştın, onun için şikayette bulunmaya hakkın yok. Değneği al ve kürsünün yanında beni bekle. Arkamı dönüp ondan ayrıldım ve Matt Powell'la birlikte okuldan içeriye girdim. Hava biraz kapalıydı ama soğuk değildi. Gün doğusundan esen rüzgar çisenti halinde bir yağmurla yüklüydü. İç açıcı bir durum yoktu ortada. Bu basık okul binasının sarı tuğlalarından nefret ettiğim kadar başka hiçbir cansızdan böylesine nefret etmemişimdir. Matt, şu benim ceketimi pantolonun içine sıkıştırıver, dedi. Yoksa kan içinde kalırsın. Zararı yok, dedim. Tıksam da tıkmasam da herhangi bir değişiklik olmaz. Sınıfa girdik. Matt oturduğu uzun sıradaki yerine gitti. Ben de çengelde asılı duran değneği alıp dolabın yanında durdum. Sınıftaki öğrencilerin sayısı 40 kişiden fazlaydı. Bunların yarısından çoğu erkek, geri kalanları da kız çocuklardı. Hep seslerini çıkartmadan oturdukları için şimdiye kadar kızlarla ilgilenmek, onların yüzlerine bakmak aklıma bile gelmemişti. Onlarla konuşmaya da dert edinmemiştim kendime. Çünkü onların sadece kız olmalarından başka bir özellikleri yoktu benim için. Ama karşılarında durduğum sırada onları görebilmek fırsatını buldum. İki tanesinden başka geri kalanların hepsi alık salık şeylerdi. Simon Phillips erkek kardeşinin yanında otururdu. Her ikisinin de boyları ve yüz biçimleri aynıydı. Ama Simon'un burnu daha ufak, daha alımlıydı. Güzel dişlerini meydana çıkaran ağzı hep hafifçe aralık dururdu. Alt dudağı dolgun ve yuvarlaktı. Güzel iri gözleri, erkek kardeşininkiler gibi maviydi ve bunlarda bir kadınlık havası vardı. Beline kadar uzanan kıvırcık saçları yeni sararmış otların rengindeydi. Erkek kardeşi içeriye girdiği zaman kız sanki beni öldürecekmiş gibi yüzüme baktı. Kardeşi kanlarını silsin diye kuşağındaki mendilini bulup ona vermek için elini kuşağının üstünde gezdirirken kırpmadan yüzüme diktiği gözlerini oradan ayırmadı. Uzun sıralarda oturanların yüzlerine, boş duran kendi sırama, kimin listeme geçirdiğim, kimini de geçirmediğim başka yüzlere ve sanki sevinçten bağıracakmış gibi gözleri ışıl ışıl parıldayan Matt Powell'a baktım. Gözlerim başkalarının üzerinde gezindikten sonra benimkine en yakın sıranın bir ucunda oturan Shani Hughes'a takıldı. Shani'nin masmavi bir görünüşü vardı. Bazen harlı bir ateşte rastlayabileceğiniz soluk değil ama uçuk bir maviydi bu. Derinliği vardı. Gökyüzüne benziyordu. Shani'nin saçları eylül yapraklarının rengindeydi ve onlar kadar parlaktı. Kulaklarının arkasından doğru gelen kırmızı bir kurdelenin uçları tepesinde kelebek biçiminde bağlanmıştı. Ufak tefek bir kızdı. Sesi ve davranışları yumuşaktı. Gözlerinin rengi koyuydu. Ağzı küçük bir çizgi gibiydi. Yüzü yandan bakılınca Yunan paralarındaki kraliçeleri andırıyordu. Gözlerinde bir zavallılığın ve ağır bir sıkıntının belirtilerine rastladım. Başımı Shani'den Seinwen'e çevirince onun hala bir katil gibi bana baktığını gördüm ve tekrar gözlerimi Shani'nin üstünde dolaştırdım. O zaman Bay Jonas bana ne yaparsa yapsın ağzımdan bir tek kelime bile çıkartmamaya kesinlikle karar verdim. Bay Jonas arkamdan doğru usul usul geldi. Yüzüne bakmadığım halde sırıtmakta olduğunu biliyordum. Ense kökümde dikildiği sırada sessizlik daha da arttı. Elimden değneği aldı ama ben arka duvardaki Wellington dükünün resmini seyretmeye devam ettim. Bay Jonas değneği hafif hafif kendi bacaklarına dokundurarak ''Mervyn Phillips'' dedi. ''Lütfen buraya gel ve şuna sırtını ver.'' Mervyn Phillips hiç bana bakmadan kürsünün oraya geldi. Hala yüzü gözü kan lekeleriyle kıpkırmızıydı. Öne doğru eğilerek bir kenarda durdu. Seinwen Phillips şimdi gülümsüyor, yanındaki kızları dürtükleyip beni gösteriyordu. Sınıftaki bütün öğrenciler de gülümsüyorlardı. Ama doğru dürüst bir gülümseme değildi bu. Sanki benim yerimde olmadıkları için Tanrı'ya şükrediyorlarmış gibi yalnızca ağızlarını oynatıp duruyorlardı. İçimin ta derinlerinde korkudan değil de beklemekten ileri gelen o sıkıntıyı duydum. Başınıza gelecek bir şeyi zamanını bilmeden bekler, bunun bir an önce olup bitmesini istersiniz. Bu arada avuçlarınızın sırılsıklam olduğunu, tepenize çıkan kanla yüzünüzün karıncalanmaya başladığını görürsünüz. Bay Jonas hala arkamda durarak ve beni birdenbire yerimden sıçratmasına karşın yine de tatlı denebilecek bir dille ''Lütfen Mervyn'in sırtına aban.'' dedi. Mervyn Phillips'in sırtına abandım ve ellerimi onun boynunda kenetledim. Bay Jonas kendisiyle bizim aramızı ölçüyormuş gibi değneği iki kere havada hışırdatarak döndürdü. Bu ses beynimi bir burgu gibi oydu ve bütün aklım can acısının hassaslaştırdığı sinirleriyle çaresizlik içinde bekleyen arkama takıldı. Tekrar hışırdayan değneğin gölgesini yerde gördüm ve sonra da biber gibi yakan korkunç bir acıyla arkamda şakladığını duydum. Değnek yine hışırdadı, gölge yine yerde göründü. Bay Jonas domuzlar gibi hırıldadı. Kenetlenmiş ellerimin altında Mervyn Phillips'in gırtlağı kıpırdandı durdu. Darbeler dayanılmaz acılar bırakarak indikçe Mervyn de öne doğru yalpaladı ve daha sıkı durabilmek için ayaklarını birbirinden uzaklaştırdı. Değnek tekrar tekrar ardı ardına bir saat nasıl çalışırsa öyle hiç durmadan arkama konup konup kalktı. Değneğin her iniş ve kalkışında çıkardığı sesler değişti. Sonunda arkam alevler içinde yanıyormuş gibi acımaya başladı. Gözlerim görmez oldu, başım gök gürültüleriyle uğuldadı, etlerim uyuştu. Değneğin sertliğinden başka bir şey duymaz, hiçbir şey aldırmaz oldum. Artık canım acımıyordu. İnen darbeler bir sineğin konup kalkmasından farksızdı benim için. En sonunda değnek kırıldı. Ucu tepemden doğru uçarak onu görebildiğim bir yere sıçradı. Bay Jonas soluk soluğa ve her zamankinden daha yüksek çıkan bir sesle ''Haydi bakalım'' dedi. ''Bir daha dövüş de görelim. Bu yalnızca tadımlıktı. Git otur yerine. Daha fazla saçmalık istemiyorum. Biraz da terbiye denilen şeyi öğren.'' Mervyn Phillips'in sırtından aşağı kayarken Bay Jonas'a baktım. Rengi atmış, alnı ıslanmış, ağzının kenarları morarmıştı. Gerilen bir takım kaslar yüzünü bir yana doğru çekiyordu. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Titreyen ellerini yatıştırmak için parmaklarını birbirine kenetliyordu. Ateş püsküren gözlerini üzerime dikmiş, onları yüzümde dolaştırıyordu. Ben de gözlerimi onunkilerden ayırmadım. Dili ağzının kenarlarını sırılsıklam ıslatmıştı. Sanki dizginleri birdenbire çekilmiş bir at gibi soluyordu. Ona arkamı döndüm ve adımlarımı sırama doğru yönelttim. Yerime dönerken erkek kardeşinin kanına bulanmış olan Seymour Phillips'in mendiline gözüm takıldı. Mendil parça parça yırtılmış olarak Seymour'un önünde sırasının üstünde duruyordu. Seymour yüzünü elleriyle gizlemişti. Omuzlarının titreyişinden ağlamakta olduğunu anladım. Bay Jonas yine yüksek perdeden çıkan ama yavaş yavaş asıl sesine yaklaşan bir tonla o biçimsiz İngilizcesini unutarak "Şimdi," dedi. "Coğrafya dersine başlayacağız. Atlaslarınızı açıp Hindistan'ı bulun lütfen." Bay Jonas coğrafya dersini verirken ben de yerimde oturdum. O gün sık sık buzla kaplı soğuk çimenlerin üstüne sırtımı vermek isteğini duydum. Yanıyordum. Kolumu kımıldatmaya bile halim yoktu. Yemek zamanı geldi ama ben yerimden kalkmadım. İçecek sudan başka bir şey istediğim yoktu. Hatta bunun için bile yerimden kalkmak gelmiyordu içimden. Zilden birkaç dakika önce Shani defterlerini toplamak için gelip beni orada bulunca bu işten kurtuldum. Shani elinin tersini hızla ağzına götürdü ve gözlerini iri iri açarak "Ay," dedi. "Sen hala burada mısın?" "Evet," dedim. "Yemek yemedin mi?" diye sordu. "Hayır," dedim. Kapıya doğru bakıp yanıma yaklaşarak "Yemeğini buraya getireyim mi?" dedi. "Çabucak yiyiverirsin." "Sudan başka bir şey istemem," dedim. "Su mu? Bekle getireyim." Sınıftan mavi entarisinin eteğini savura savura parmaklarının ucunda koşarak çıktı. Ama hiç gürültü etmedi. Eteğinin alt kısmı 3 sıra fır dolayı sarı şeritlerle süslüydü. Bu şeritlerin bazılarının ön tarafına aşk işareti sayılan küçük küçük fiyonklar tutturulmuştu. Saçları yorganın sarsılmasıyla yataktan boşluğa uçan bir kuş tüyü gibi havada bir aşağı bir yukarı hafif hafif dalgalandı. Az sonra da elinde dikkatle tuttuğu bir çiçek vazosu ile içindeki suları döke saça getirdi. Mavi entarisine damlayan sular koyu lekeler meydana getirdi orada. Yakınlık gösteren bir bakışla "Hadi iç," dedi. "Sonra da kabı sıranın altına sakla. Belki yine içersin. Canın acıyor mu?" "Evet," dedim. "Hiç dokunmaya gelmiyor." "Arkana keçe poşetleri yerleştirdiğini söylüyorlar," dedi. "Onun için sesini çıkartmamışsın." "Olup olmadığını yokla da gör," dedim. Shani elini arkama değdirmek için yanıma sokulduğu zaman burnuma karanfil ve tarçın kokuları çalındı. Değneklerin indiği yerlere hafifçe dokunan parmakları bana çok ağır ve sertmiş gibi geldi. Öyle ki elinde kızgın bir demir var sandım. Dudakları bükülüp o kahverengi, koyu ve iri gözleri yaşlarla dolarken "Özür dilerim," dedi. "Bir şey yokmuş arkanda." "Özür dilemeye değmez," dedim. "Önemli değil. Annene söyleyecek misin?" diye sordu. "Hayır, hayır," dedim. Gülümsemeye çalışarak "Sen kuş yumurtalarını sever misin?" diye sordu bana. "Evet," dedim. "Onlardan bir sürü var bende." Şimdi iyiden iyiye gülümseyerek "Deme," dedi. "Elbette," dedim. "Senin bülbül yumurtan var mı?" "Hayır." Ve kaşlarını kaldırarak oturdu. Hala gülümsüyordu. "Senin var mı?" "Ben de sana bir tane nar bülbülü yumurtası vermek istiyordum." "Neden?" diye sordum. "Canın acıyordu ondan," dedi. Yüzündeki gülümseme kayboldu. "Eğer sen bülbül yumurtasını alırsan ben de nar bülbülünkini alırım," dedim. Yüzünü tekrar deminkinden fazla bir gülümseme kapladı. "Elbette alırım," dedim. "Nar bülbülünü çok severdim. Ne güzel öter. Sizin orada bunlardan var mı?" "Milyonlarca," dedim. "Ayrıca sürünler, keklikler, şahinler, kerkenezler, ispinozlar da sürüyle." "Bizde de binlerce var," dedi. "Ama şahinin yuva kurmasını seyretmek, bülbülün de sesini işitmek hoşuma gider. Eskiden bunları duyardık ama demirhaneler açıldığından beri artık işitmez olduk. Bütün ağaçları kesip kesip yaktılar." Çalan zille birlikte yüzündeki gülümseme de kayboldu. Kalktı ve yanımdan gitti. Kapının oradan bana bembeyaz elini sallayarak "Okuldan sonra," dedi. Günün öğleden sonraki yarısı bir türlü geçmek bilmedi. Sonunda eve gitme zamanı gelip çatınca sevincime diyecek yoktu. Bahçeye çıktığım zaman hava beni sersemletti. Kendimi toparlamak için duvara yaslandım. Sonra caddeye doğru, can acısından bitkin, nereye olursa olsun her an serilmeye hazır bir durumda yürümeye başladım. Mervyn Phillips ile Saint Van koşarak yanıma geldiler. Mervyn, ''Bütün sopaları senin yemene çok üzüldüm, Hugh Morgan,'' dedi. ''Nedense Bay Jonas sana çok diş biliyordu. Başına gelenler de işte bu yüzden. Defterlerini taşıyayım mı?'' ''Teşekkür ederim,'' dedim. ''Önemi yok.'' Mervyn utançla yüzü kızararak kız kardeşinin kendisini dürtmesi üzerine ''Öyleyse el sıkışabilir miyiz?'' diye sordu. ''Olur,'' dedim ve utanç içinde el sıkıştık. Saint Van alı al moru mordu. Ama onun bu durumu koşmuş olmasıyla ilgili değildi. Gözleri ise mavi mi maviydi. Bunlar iri iri açılmış, pırıl pırıl parlıyordu. ''Hugh Morgan,'' dedi. ''Seni öpeceğim.'' Öptü de. Yüzümden daha sıcak olan dudaklarını yanağıma değdirdi. Yaşam dolu nefesi sıcacıktı. Beni kendine yaklaştırmak için çekerken elleri canımı acıttı. Sonra da koşarak saçları arkaya doğru dalgalana dalgalana bir faytonun önünden yolun karşı yanına geçti. Arabacı arkasına dönüp küfürü basınca Saint Van de ona dilini çıkardı. Mervyn, ''Yarın görüşürüz Hugh,'' dedi ve faytonun sürücüsüne taş atmak için koştu. Meydana gelmiş ağır ağır yürüyordum. Tam o sırada Shani bana yetişti. Arkamdan duyulan ayak seslerinden bunun kim olduğunu biliyordum. Ama geriye dönemediğim için önüme geçmesini ve ondan sonra benimle konuşmasını bekliyordum. ''Eve nasıl gideceksin?'' diye sordu. ''Babamdan arabayı isteyeyim mi?'' ''Hayır,'' dedim. ''Postacı Alice'e gidiyorum. Hemen şimdi.'' Gözlerini bir gölge bürüdü ve ferahlayarak ellerini önünde kavuşturdu. ''Buna sevindim,'' dedi. ''Her an yere düşmenden korkuyordum.'' Birdenbire içimde kabaran bir öfkeyle ''Düşmemden mi?'' dedim. ''Ancak öldüğüm zaman düşerim ben. Yalnız canım acıyor, o da bir parça. Yarın bülbül yumurtasını getireceğim sana.'' Shani ince bir sesle ''Ben de nar bülbül yumurtasını getiririm,'' dedi. ''Hoşça kal.'' ''Güle güle,'' dedim ve Alice'in yanına tırmandım. Oturarak yerindeki yastık yumuşacıktı. Dayandığım battaniyede sırtıma öyle iyi geldi ki bir oh çektim. Bizim tepeye vardığımda ev sessizlik içindeydi. Hemen soyundum. Evde kimse yoktu. Onun için aynada rahat rahat arkama bakabildim. Değneğin yerleri koca koca çürükler halinde duruyor, oklava gibi şişkinliklerin gölgeleri birbirine vuruyordu. O sırada madenden gelen İanto'nun ıslığını işittim. Çabucak giyinmeye koyuldum ama gömleğimi sırtıma geçirmeye kalmadan İanto kapıdan içeriye girdi. Merhaba dedi ve sefertasını tutayım diye bana doğru fırlattı ama yakalayamadım. Düşürdüm. Yazık, kaçırdın. Sen gözünü açana kadar top sandın öbür ucunu bulur. Birden yerinde çakılmış gibi kalıp kömür tozlarıyla siyah bulanmış yüzünde kirpik dipleri pembe pembe belli olan gözlerini kırpmadan bana dikerek gömleğimi kaldırdı. ''Bu ne be çocuk?'' dedi fısıldarcasına. ''Okulda oldu.'' dedim. Tekrar yüzüme bakarak ''Okulda mı oldu?'' dedi. ''Kemiklerini kıracaklarmış az kalsın. Sakın söyleme.'' dedim ve gömleğimi giydim. ''Annemin ne söyleyeceğini biliyorsun.'' ''Ona değil de bunu yapana ne söyleyeceğimi ben çok iyi biliyorum.'' dedi İanto. ''Bekle de ben bir yıkanayım.'' Ocağın üstünden çayımı aldım. O sırada İanto'nun ve Ivor'un çamaşırlarını ipten almak için Bron geldi. Yanağımı sıkarak ''Koca adam nasıl bakalım?'' dedi. ''Fena değil.'' dedim. ''Çok iyi.'' dedi ve sefertasımı aldı. ''Sana yaptığım elma turtasını beğendin mi?'' Sonra da sefertasının ağırlığını elinde tartıp gülümsemeyle somurtma arası bir bakışla yüzüme baktı. ''Öyleyse bunun içinde taş mı taşıyorsun?'' diye sordu ve sefertasını açmak için sapının oradaki sürgüyü çekti. Hayretle ''Allah Allah'' dedi. ''Bir lokma bile yememişsin. Tekrar eve getirecek olduktan sonra bunları özene bezene senin için yapmak neye yarıyor?'' İanto kovayı taşların üstüne gürültüyle koyarak dışarıdan ''Çocuğu rahat bırak'' diye bağırdı. ''Arkasına baksana.'' ''Hayır'' dedim ve koşarak dağa kaçtım. Bron arkamdan bağırıp duruyordu. Ta tepeye kadar çıktım ve orada soğuk rüzgarı seve seve içime çekerek oturdum. Can acısı insanın aklını başına getiriyor. Dolayısıyla bakış açısı da olumlu yönde etkileniyor. İnsan sağlığı yerindeyken gözünde büyüttüğü ufak tefek olayların canın acıdığı zaman hiç de önemli şeyler olmadıklarını anlıyor. O akşam üzeri soğuk acılarımı uyuştururken gözlerimin önüne yine Bay Jonas geldi. Tekrar Mervyn Phillips'e dövüştüm ve İanto'nun yüzünü görür gibi oldum. Karmakarışık zihnimi durulaştırmaya çalışırken açık gözlerle başı ve sonu olmayan bir rüyaya daldım. Vadiyi, ağaçlar ve otlardan oluşan derisiyle kemiğinden sıyrılmış bir halde bütün açıklığıyla ve ölümsüz gerçeğiyle gördüm. Bulunduğum yerin çok aşağılarında, tıpkı karıncalar gibi toprağın altında, adamların evlerine ekmek parası götürebilmek için çalıştıklarını gördüm. Onlara bu azıcık paraları ödeyen, çoğunu da kendileri alıkoyan 3-5 kişiyi gördüm. Toprağın zenginliklerinin kazmalarla parçalanıp küreklerle taşındığını gördüm. O anda bana öyle geldi ki her şeyin olduğu gibi bu zenginliklerin de bir sonu vardı. Onlara bu azıcık paraların ödenmeyeceği günde gelip çatacaktı. Çünkü orada ne işçilerine ne de sahiplerine yarar bir şey kalmayacaktı. Kazma ve kürek paslanacaktı. Maden ocaklarını sular basacak, içlerinde fareler yuva kuracaktı. İşçiler buradan gidecek, evler boşalacaktı. Kilise karanlıklara gömülecekti. Her yanı çimenler amansızca kaplayacaktı. Korktum. Kararmakta olan göğe baktım. Asansörün çarkı duracağı için ağırlaşmıştı. Çark parmaklarının döndükçe birisindeki ışıkları bir örtüp bir ortaya çıkardığını gördüm. Ocaktan en son ayrılan işçilerin ellerinde tuttukları fenerlerin takırtılarını ve pirinçten kimlik markalarının madenin şıngırtılarını işittim. Tozların üzerinde ağır adımlarla yürüyen adamların ayak sesleri uzaklaştıkça uzaklaştı. Boş kalan maden ocaklarının kara sularında sevinçle oynaşan binlerce farenin ciyaklaması, bütün öbür sesleri silip süpürerek yükseldi. Bir dehşete kapıldım. Uyandım. Karanlık basmıştı. Bütün vücudum kas katı kesilmiş, kıpırdanamıyordum. Hala öyle bir korku içindeydim ki gözlerimi bile oynatmaya cesaret edemiyordum. Durduğum yerde bacaklarımı usul usul oynatarak gecenin sesleriyle yavaş yavaş kendime gelene kadar orada oturdum. Rüzgar kendi dünyasında bütün hızıyla esiyor, ıslık halinde tutturduğu kısık bir ezgiyle dağdaki dostlarına varlığını, oralarda dolaştığını, ne kadar ev varsa hepsine duyuruyor, düşmüş yaprakların ve kuru dalların hiç gözyaşlarına bakmadan onları önüne katarak çarçabuk alıp götürüyordu. O, var gücüyle estikçe ağaçlar da ona uğuldayarak karşı koymaya çalışıyorlardı. Ancak ağaçlar ne kadar büyükse uğultuları da o kadar büyük olmaktan ileri gidemiyor, rüzgarı durdurmak için titreşen kollarıyla dövüyorlardı. Ama bu çabaları hep boşa gidiyordu. Çünkü rüzgar onların bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyor, ağaçların onun arkasından dallarını sallamaktan, uğuldamaktan başka bir şey yapmak ellerinden gelmiyordu. Gökyüzü yıldızların belli belirsiz ışıltılarıyla doluydu. Altımdaki köy küçük küçük sarı ışıklarla ilerlere ve yanlara doğru uzanıyordu. Kiliseden bir, üç çandan iki parlak ışık gözle çarpıyor, dağın öte yanındaki çiftlikten de tek tük sarı ve soluk ışıklar görünüyordu. Bunların dışında kalan her yer yağmurun geleceğini müjdeleyen bir durgunluk içinde karanlıklara gömülmüştü. Karşıdaki dağ siyah kalçasını devirip eteklerine doğru sarkıtarak uykuya yatmıştı. Daha ilerideki öbür dağlarda karabaş otu renginden laciverte çalan gölgelerini çevrelerine yayarak uyuyorlardı. Rüzgar kilisedeki koronun sesini duyabilmem için kendi uğultusuyla birlikte başının üstünde taşıyarak getirdi. Getirdiği gibi de bir anda alıp götürdü. Ama ben bu uğultunun içindeki birkaç notalık seste vade erkeklerinin yürekten gelen, ruhlarının yüceliğini yansıtan gür, cesur, duru ve altın sesini işittim. Biliyordum ki onların sesi benim sesimdi. Çünkü onlar benim bir parçam oldukları kadar ben de onların bir parçasıydım. Vadi bizlerin bir parçasıydı. Bizler de vadinin. Kimsenin bir ötekinden fazla bir hakkı yoktu onda. O bizsiz olamayacağı gibi biz de onsuz olamazdık. Ben vadinindim, vadi de benimdi. Her taş, çayırlardaki her ot, her ağacın her yaprağı, her dalı, her kömür parçası, her damla su, her çiçek ya da onun taç yaprakları, dibindeki her zerre, canlı her yaratık, hatta topraktaki tozlar bile kanım, canım, kafamdaki düşünceler gibi hep benimdi. O gece beni Bay Griffith'in yanına götüren, gördüğüm bu düş ve hayalimde canlandırdığım şeyler oldu. Bunlar doğru muydu yoksa yanlış mıydı öğrenmek istiyordum. Doğru olduklarını sanmakla birlikte yanlış çıkmalarını da istiyordum. Aşağıya doğru inerken Glasferi'nin oradaki böğürtlen çalılarının yakınlarında bülbüller ötüyordu. Aklıma Shani Hughes geldi. Köye vardığım zaman ortalarda kimseye rastlayamadım. Hatta bir kediye bile. Ama kiliseden gelen bir ses vardı. Bu ara sıra kesiliyor, sonra da içeridekilerin bağırışmalarıyla tekrar duyuluyordu. Bay Griffith'in o gece yapılacak büyük toplantıya halkı çağırmış olduğunu hatırladım. Yaklaşıp arka kapıyı yokladım ama kilitliydi. Kilisenin çevresini dolanarak ön kapıya gittim ve kapının ağzına kadar içerisinin tıklım tıklım dolu olduğunu gördüm. Oradakiler gaz lambalarının ışığında solgun yüzlerle Bay Griffith'i dinliyorlardı. Sanki iyi haberler almışlar da bundan ötürü sevinç duyuyorlarmış gibi bu insanların yüzlerinde ferahlıktan, rahatlıktan ve umuttan ileri gelen bir gülümseme belirmişti. Açık kapılardan insanların sıkışık sıralar halinde durduklarını gördüm. Sütunların arkasındaki yan koridorlarda bulunanlar diz çökmüşlerdi. Hatta büyük kürsünün önü bile diz çökenlerle doluydu. Bay Griffith'in gözleri kapalıydı. Sıkılmış yumrukları kutsal kitabın üstündeydi. ''Sevgili Tanrı'' diye dua ediyordu. ''Bizlere ışık ver. İnsanların akıllarını, fikirlerini bir karanlık kapladı. Şeytan bu karanlığın içinde. Bir yolunu bulup hemen kötülüğe başvurmak, bir suç işletmek, zararlı bir düşünce aşılamak için her an hazır, her an tetikte. Bize ışık ver ey Tanrı.'' Oradakiler hep birden ''Amin'' dediler. Bay Griffith duasını sürdürerek ''İnsanoğlunun içindeki kötülük kafanın tembelliğinden doğar.'' dedi. Çünkü tembeller düşünmezler, düşünemeyeceklerdir de. Onları ateşinle uyandır ey Tanrı. Üstümüze alevlerini sal, kuru otlar gibi yanalım. Belki o zaman kötü düşüncelerimizden arınırız. Ey Tanrım, sal üstümüze alevlerini, aklımız başımıza gelsin. Toplantıda bulunanlar hep birazdan Tanrı'ya şükürler olsun dediler. Bay Griffith, insan her şeyi yapabilir ama onun yaptığı her şey yararlı değildir. Diyerek duasını sürdürdü. Bununla birlikte yapamadığımız, ancak yapmamız gereken yararlı şeyler de vardır. Biz bunları biliyoruz ve gerçekleştirmek için dua ediyoruz. Ey Tanrı, aynı şeyleri senin biricik sevgili oğlun da senden diledi ve bu uğurda öldü. Gözleri iyiliğe karşı körleşen o ruhsuz kişiler yüzünden günlük ekmeğimizden olacağız. Onlara gün ışığını göster ey Tanrı. Bırak onlar da görsünler. Topluluk yine Tanrı'ya şükürler olsun dedi. Yeryüzü yaratıldığı zaman karanlıkların içinden nasıl bir ses yükseldiyse, dedi Bay Griffith, yine öyle başka bir ses karanlıkların içinden yükselip insanoğluna seslensin ve desin ki, ışık doğsun. Evet Tanrım, ışık doğsun. Çünkü insanoğlunun aydınlığa kavuşan aklı bütün iyi şeyleri kendisine ve hemcinsine mal edecektir. Eğer o iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilirse... Ama zenginlik mabuduna ait sarayın altın parmaklıkları gerisinde o kadar çok, öylesine yığın yığın kötü düşünceler var ki, onlar din kardeşlerini unutuyorlar, onları yadsıyorlar ve onların tembel tembel, başıboş gezmelerine, karılarının yoksulluk içinde can vermelerine, hatta çocuklarının daha doğmadan ölmelerine göz yumuyorlar. Ey Tanrı, karanlığımızı aydınlat, ışık doğsun. Kalabalıktan Tanrı'ya şükürler olsun diye aynı ses yükseldi. Bay Griffith ilahi okur gibi ''Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin.'' dedi. Topluluktan hep birazdan söylenen ''Osanna, Osanna.'' Dipnot, kutsal kitapta ''Tanrı'ya şükürler olsun'' anlamına gelen İbranice bir sözcük. Çevirmen notu. Sesleri yükseldi. Bay Griffith ''Haydi, Tanrı için bir ilahi okuyalım.'' dedi. Kapının saçağı altında duranlar yaşlı gözlerle diz çöktüler ve içerideki kalabalık ilahi okumaya başlayınca onlar da seslerini yükseltip buna katıldılar. Huf diyen Bron'un sesini işittim. Dönünce onu arkamda gördüm. Kukuletasını başına geçirmiş, pelerine sıkı sıkı sarılmıştı. Bana doğru uzanan elleri pelerinin dışındaydı. Her zaman gülümsediği gibi gülümsüyor, kıstığı gözlerinden elmas ışıltıları saçılıyor, yumuşak bir ifadeyle aralanmış olan ağzında dişlerinin uçları görünüyordu. ''Gel buraya.'' dedi. ''Bütün gece seni aradık.'' ''Dağda uyuyakalmışım.'' dedim. Bron kollarını boynuma doladı. Lavanta kokusu ılık ılık burnuma geldi. Sert göğüslerinin yumuşak basıncını vücudumda, dudaklarının dokunuşunu da alnımda hissettim. Sesi titreyerek... ''Ölümün soğuktan olacaktı.'' dedi. ''Annen kilisede. Buraya inmeyecekti ama seni arayacağımı söylediğim için geldi.'' Tepeye tırmanırken ''Kilisede olanlar nedir Bron?'' diye sordum. Beni pelerinin altına almış, kolunu omzuma dolamıştı. Kolu sırtımı acıtıyordu ama bu acıya seve seve katlanıyordum. Bron, ''Uyanış hareketinin başlangıcı.'' dedi. Gözlerinin ucundaki yaşlar yıldızlardan vuran ışıklarla pırıl pırıl parıldıyordu. Gözlerinde bir üzüntü okunuyor, sesi de zorlukla çıkıyordu. "Neden Bron?" diye sordum. Onu biraz değişik görerek korktum. "Üç vadide ne kadar adam varsa hepsi bu gece kiliseye geldiler," dedi. "Sanırım bizim maden ocağı da yarın greve girecek. Hadi yürü, konyaklı çorba içeceksin." Evden içeriye, işittiğim haberden tedirginlik duyarak ve biraz da uyanış hareketinden korkarak girdim. Ama bir çanak dolusu konyaklı çorba içeceğimi düşünerek sevindim. Konyaklı çorba, ağızda bıraktığı o eşsiz tadıyla çorbaların kralıdır. Yağsız olmak üzere küçük bir kuzu kolu ile güzel bir jambon parçası, semiz bir tavukla birlikte güvece konur. Öte yanda alabalığın yumurtasından yapılmış olan ezmenin içine biraz tereyağı ile yumurta sarısı katılır ve bu güzelce karıştırılarak sulandırılır. Sonra bu güveçteki tavuğun, jambonun ve kuzu kolunun üstüne dökülür. Güveçteki tavuk kimyon ve kekik kokularıyla gurur duyarak kuzuyu dirsekliğe dirsekliğe jambonla birlikte kaynamaya bırakılır. Bunların üçü de bir annenin kalbi gibi yumuşayıncaya kadar güveç ateşinde tutulur. Güvecin içine havuç, şalgam ve bol ilikli kemikler de atılır. Süt ile patates de unutulmamalıdır. Sonra saate bakarak her 15 dakikada bir bunun içine ufak bir içki ölçeği ile konyak dökülür. İlkine bir bardak da ev birası eklenir. İkinci ölçek konyağı koyduktan sonra üçüncüsüyle birlikte doğranmış pırasalarda güvece atılır. Ama çorba sofraya çıkarılmadan 10 dakika önce pırasanın yeşil kısımları güveçten çıkarılıp ayrı bir yere konmalıdır. Yemek zamanı geldiğinde görülecektir ki güveçten çıkarılmış olan bu pırasalar yemyeşil bir renk almışlardır. Çorbanın suyunu içerken ağzınız ve mideniz bayram yapsın diye gözlerinizi yukarıya kaldırın. Sonra da tavuğa girişin. Bron beni kendi başıma bırakıp aşağıya Ivor'un yanına gitti. Ben de karnım tok olarak mutluluk içinde bu mağrur topraklar üzerinde öteden beri çürüyüp giden bütün İngilizleşmiş galilerin verebilecekleri can acısını hiç umursamadan doğruca yatağımın yolunu tuttum. 6. kaset, 2. yüzün sonu.